Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 17. ayrım. Sayfa 207. Sekreter biraz sıkılır gibi oldu. Yakışıklı adamın yeniden o konuya dönmesi hoşuna gitmemişti. Hatırlamamamın basit bir nedeni var. Çünkü Bay Capshaw mecbur kalmadıkça sarı dosyalı müşterilerini büroda kabul etmez. Yok canım. Peki onlarla nerede buluşur? Sanırım pahalı lokantalarda, otellerde, hatta bazen de evinde. Ciddi misin? Tabii. Bunu bir seferinde Bay Gary Brent ağzından kaçırmıştı. Şu baş sekreteriniz mi? Evet. Müşterilerinizin hak ve hukukuna saygı göstermenizi anlıyorum. Ama sarı dosyaların diğerlerinden ne farkı var ki? Yoksa onlar biraz yasa dışı şeyler mi? Betty utanır gibi nazarlarını kaçırdı. Zaman zaman bunu ben de düşündüm diye mırıldandı. Fakat Bay Capshaw'un böyle işlere kalkışacağını hiç sanmam. Neden? Kız omuzlarını silkti. O çok saygın biridir. Muhitinde iyi tanınır ve çok zengindir. Niye böyle bir yola başvursun ki? İnsan ihtirasının sonsuzluğu, paranın çekici ve sıcak yüzü. Her zaman mevcutla tatmin olmayıp daha fazlasını isteme hırsı. Biliyor musun, patronum size binlerce sterlin ödedi. Davanızın konusu ne? Kenan o konuda fazla konuşmak istemezmiş gibi irkildi. Bunu bilmesen daha iyi olur Betty. Belki hoşuna gitmeyebilir ya da öğrenmekliğin senin geleceğin için hayırlı olmayabilir. Kız ürkerek Kenan'a baktı. Bu kadar önemli ve gizli mi? Genç adam başını salladı. Betty'nin merakı artmıştı. Hınzırca gülümsedi. İstesem bunu öğrenebilirim. Nasıl? Az evvel sarı dosyalara sadece Bay Capshaw'la Gary Brent'in erişebileceğini söylüyordun. Kızın yüzündeki tebessüm daha da koyulaştı. O dosyaların gizlendiği evrak dolabının anahtarının nerede olduğunu biliyorum. Sahi mi? Evet. Nasıl öğrendin bunu? Geçen sene Bay Brent apandisit ameliyatı olmuştu. 10 gün buraya gelemedi. Onun bazı ufak tefek işlerine ben bakmak zorunda kalmıştım. Bir gün Bay Capshaw odaya girdi ve benim yanımda o dolabı açtı. Sonra? Betty fazla konuştuğunu hisseder gibi kafasını iki yana salladı. Her neyse, bunları size anlatmaktım çok yersiz. Büronun açıklamaması gereken sırları bunlar. Kenan üstelemedi. Sımsıcak nazarlarla kıza bakmaya devam etti. Yeniden göz göze gelip gülümsediler. Kız elini usulca çekmek istedi ama Kenan bırakmadı. Birlikte yaşadığın bir erkek arkadaşın var mı diye sordu. Vardı. 3 ay önce ayrıldık. Nedenini sorabilir miyim? Şayet seni rahatsız etmeyecekse. Bir başka kadın diye mırıldandı Betty. Başkasını bulup beni terk etti. Anlıyorum. Erkekler genelde vefasızdır. Çok üzüldün mü? Kız bir an duraladı. Hayır, pek sanmıyorum. Aslında aramızdaki ilişki galiba çok önceden bitmişti. Desene aptalın tekiymiş. Neden böyle söylüyorsunuz? Çünkü senin gibi güzel, anlayışlı ve her erkeğin yüreğini gördüğü anda hoplatacak kadını ancak bir aptal terk edebilir. Yine bana iltifata başladın Ken. Yo, gerçeği söylüyorum. Çok hoş bir kadınsın. Betty mutlu bir şekilde gülümseyerek Kenan'ın parmaklarını sıktı. Siz doğulu erkekler, galiba kadın ruhunu daha iyi anlıyorsunuz. Öyle, biraz duygusalızdır. Kenan birden sordu. Nerede oturuyorsun? Londra'nın banliyölerinden birinde. Ailenle mi? Hayır, yalnızım. Onlar Birmingham'da yaşarlar. Kardeşlerin var mı? Evli bir ablam var, İskoçya'da, Dundee'de. Niye sen de evlenmedin? Kız tekrar güldü. Gönlümün prensini henüz bulamadım da ondan. Doğru, hayatın insanlara ne tesadüfler doğuracağı hiç belli olmaz. Böyle birinin karşına ne zaman çıkacağını bilemezsin. Kenan'ın sesindeki manidar ifade kızı irkiltti. Karşısındaki genç adamdan hoşlanıyordu. Tanışalı bu kadar az bir zaman olmasına rağmen aralarında hem ruhi hem de fiziki bir iletişim kurulmuştu. Deminden beri elleri adamın avuçları içindeydi. Dikkatle yüzüne baktı, gözlerinde şekillenen arzuları hissetti. O da aynı duyguları yaşıyordu. Hem de bütün benliğine yayılan ve gittikçe artan bir şiddetle. Birden kendisini de şaşırttığı bir cesaretle, ''Buradan çıkınca ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Hiçbir fikrim yok. Benim evime gidip bir kadeh şarap içmek ister misin?'' ''Memnuniyetle.'' Kenan içinde garip bir burkulma hissetti. Gecenin sonunu nereye varacağını anlamıştı. Kızdan o da hoşlanmıştı ve çekici geliyordu. Ne var ki vicdanından yükselen ses kızı kullandığını söylüyordu. Hesabı ödeyip kalktılar. Kenan pub'dan çıkarken kendilerini gözleyen ve Scotland Yard'dan olduğuna kesin inandığı adama şöyle bir baktı. Adam o sırada telaşla garsondan hesap istiyordu. Dışarıda yağmur hızını artırmıştı. Betty'nin şemsiyesini açarak kol kola önce bir şişe beyaz şarap aldılar. Sonra en yakın metro istasyonuna koşar adım yürüdüler. Betty'nin dairesi ufak bir apartman katıydı. Geniş bir salon ve bir yatak odası. Ama basit döşenmişliğine rağmen rahat ve huzur verici bir yerdi. Salonun sol tarafında küçük bir şömine vardı. Bütün İngilizlerin vazgeçilmez tutkusu. Kız içeriye girer girmez hemen şömineyi yaktı. Az sonra salonu tatlı bir sıcaklık kavramıştı. Kenan pardösünü ve ceketini çıkararak şöminenin karşısındaki bir koltuğa oturdu. Betty, "Sen şarabı açıp kadehleri çıkarırken ben bir duş alayım," dedi. Sonra kadehlerin yerini göstererek banyoya koştu. Genç adam şarabı açarken duştan gelen su seslerini işitiyordu. Salonu baştan aşağıya gözden geçirdi. Ufak sehpalardan birinin üzerinde eski bir çerçevede rengi sararmış bir aile fotoğrafı vardı. 70'li yıllarda çekilmiş olmalıydı. Yeşillikler içindeki bir evin bahçesinde yanına iki küçük kızını almış bir karı koca. Kenan resimden küçük kızlardan hangisinin Betty olduğunu çıkarabildi. Betty az sonra salona dönmüştü. Vücudundan mis gibi sabun kokusu yayılıyordu etrafa. Bacaklarında rengi solmuş bir blue jean, üstüne de bol bir kazak giymişti. Kazağın içinde iç çamaşır olmadığını, ince yünü geren ve barizleşen göğüs uçlarından anladı Kenan. Ayakları çıplaktı ve ıslak saçlarını yeterince kurulamadan arkaya taramıştı. Genç adam kızın ne kadar çekici olduğunu bir kere daha kendi kendine itiraf etti. Çekiciliği sadece vücudunun ve yüzünün güzelliğinden olamazdı. İnsan onun konuşmasındaki, yürüyüşündeki, gözlerini ve vücudunun yönetişindeki rahatlığı hissediyordu. Banyodan sonra sanki dişiliği daha da artmış gibi geldi Kenan'a. Betty biraz üşümüş gibi yere, şöminenin önüne oturdu. Islak saçlarını kızıl alevin rahatlatıcı sıcaklığına bıraktı. Kenan eline şarap kadehlerini alarak kızın yanına çöktü. Birer yudum şaraplarından alırlarken genç adam kızın bakımlı çıplak ayaklarını tuttu. Soğuk ve üşümüşlerdi. İçinde bulundukları ortam iki gence adeta sevişmeye itiyordu. Kadehleri parkenin üzerine bıraktılar. Gözleri kısa bir müddet birbirlerinin üzerinde kaldı. Sonra büyük bir heyecan ve ihtirasla kucaklaştılar. 6. Bridgetown, Barbados. Corabeca çiftliğine tropikal iklimin nemli sıcaklığı çökmüştü. Güneşin çoktan batmasına rağmen havadaki rutubet bütün şiddetiyle devam ediyordu. Genel sekreter Jonathan Crenna kravatını sıkıştırıp beyaz ceketini giydi. Çağrı cihazı efendinin aradığını gösteriyordu. Harry Capshaw genellikle bu saatte istirahate çekilirdi. Kendisini çağırmasının önemli bir nedeni olduğunu düşünerek aceleyle üst kata yollandı. Kapının dışındaki silahlı iki muhafız put gibi hareketsizdi. Elektronik aygıtlarla çalışan metal kapı açıldı ve Jonathan Crenna usulca içeriye süzüldü. Efendi hala soyunmamıştı ve mor koltuğunda oturuyordu. "Umarım seni uyandırmadım Jonathan," dedi. "Hayır efendim, henüz yatmamıştım. Zaten dışarısı uyumayacak kadar nemli ve sıcak bu gece." "Tahmin ediyorum Jonathan. Barbados'un en sıcak mevsimine girdik." "Buyurun efendim, ne emretmiştiniz?" "Hiçbir şey dostum. Sadece konuşmak istiyorum bu akşam." Genel sekreter bunca yıllık hamisi ve efendisi olan eski kumandanına biraz da hayretle baktı. Fakat elinden geldiğince bunu hissettirmemeye çalıştı. Yıllardan beri efendinin böyle bir istekte bulunduğunu hatırlamıyordu. "Tabii efendim," diye mırıldandı. "Sevinirim. Kendine Scotch viskisi al. Sevdiğini bilirim. Siz de bir kadeh ister misiniz?" "Hayır Jonathan. Bu gece yeterince içtim." Sekreter kadehine viski koyarken göz ucuyla efendiyi süzdü. Yorgun, bitkin ve sıkıntılı görünüyordu. Karşısına otururken, "Sizi üzen bir şey mi oldu?" diye sordu. "Bilmiyorum sevgili dostum. Artık kendimi çok yorgun hissediyorum. Galiba bu yaşamdan bıktım artık. İçim bomboş, düşlerim kalmadı ve heyecanımı yitirdim." Jonathan böyle bir şikayeti hiç beklemiyordu. Onu iyi tanırdı. Sürpriz yapmaya, çok az konuştuğu insanları şaşırtmayı severdi. Fakat bu gece içten ve ciddi görünüyordu. Yine de tedbirli olmayı yeğledi eski çavuş. Sessizce bekledi. Belki içini dökmeye devam ederdi Efendi Capshaw. "Senin de artık yorulduğunu, rahat, huzurlu ve gerginlikten uzak bir hayatı düşlediğini tahmin edebiliyorum. Buraya geleli çok uzun zaman oldu Jonathan, değil mi? O günleri hatırlıyor musun? İkimiz de az bir parayla bitkin ve toplumdan adeta uzaklaştırılmış bir şekilde geldik bu adaya. İçimiz kin ve nefret doluydu ama hırslı ve becerikliydik. En önemlisi de çok zekiydik. Burada tırnağımızı dişimize takarak çalıştık. Benim gözüm ve kulağım oldun. Dış dünya ile irtibatımı kurdun. Corabeca'yı satın aldığımız zamanki halini anımsıyor musun? Çiftlik ufak ve birkaç ahır ile basit kulübelerden ibaretti. Şeker kamışı yetiştirip romdan nefret ettiğimiz o günler hala bütün canlılığıyla dün gibi beynimde. İnsanlar ve yerli halk yüzümden müthiş korkarlardı. İlk maskemi sen yapmıştın, yüzüme bir türlü oturmamıştı." Jonathan Crenna o günleri hatırlamaya çalıştı. Üzerinden uzun yıllar geçmişti ama bazı olayları bütün çıplaklığı ile anımsıyor, o da efendisi gibi beyninden silip atamıyordu. Ne var ki o şanslıydı ve uğradıkları suikastin neticelerini daha rahat atlatmış ve zaman içinde bunları unutmayı becerebilmişti. Tabii bir raddeye kadar. Para kazanmaya başlayıp çiftliği genişlettikçe Harry Capshaw'un ruhunda esen fırtınalar ve insanlıktan nefret duygusu gerçek şehresiyle ortaya çıkmaya başlamıştı. Çevredeki arazileri satın alıyorlar ve Corabeca'yı hızla büyütüyorlardı. 5 sene sonra adanın en zengin şeker kamışı topraklarının sahibiydiler artık ve servetleri her geçen gün biraz daha artıyordu. Her şey ondan sonra başlamıştı zaten. Ve Janet'ın asla dönüşü olmayan bir yola girdiklerini çok iyi anlamıştı. Efendi Capshaw'un bir hasta olduğu söylenebilirdi. Ya kendisi? Ona hiç itiraz etmiş miydi? Asla bunu iddia edemezdi. Tıpkı teğmeni gibi o da insanlardan nefret eden, şuur altına işlemiş, öldürme güdüsünden haz duyan zavallı bir yaratık olmuştu. Önceleri bunu salt para karşılığı yapmıyorlardı. Bugün bile yönettikleri uluslararası cinayet şebekesinin gelirine ihtiyaçları yoktu. Ama artık vazgeçilmez bir tutkuydu ve tamamıyla bu hazzın esiri olmuşlardı. Efendi Capshaw bir dahiydi. Adam öldürme sanatının en üst düzeydeki yaratıcısı eşi bulunmaz dehası. Evet Jonathan, yüzümün kalıbını almaya gelen o doktor hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum efendim. Doktor Cliff Parks. Tam 3 maske yaptırmıştık. Zavallı nasıl da uğraşmıştı en mükemmelini elde edebilmek için. Ve başarmıştı da. Ama onu sonunda köpek balıklarına yem yapmıştık. Başka çaremiz yoktu efendim. Yüzünüzü görmüştü. Mor koltuğundan kalkan Harry Capshaw, geniş dairesinin kumanda salonunda ağır ağır dolaşmaya başlamıştı. Bir süre hiç ağzını açmadı. Tek parmağı kesik eline baktı uzun uzun. ''Ben insanlardan kaçan bir ucubeyim, Jonathan.'' diye fısıldadı. Panayırlarda, lunaparklarda para karşılığı çocukları korkutmak için demir parmaklar arkasında gösterilen o zavallı yaratıklardan. ''Sen bile yanık yüzümü görmeyeli yıllar oldu. Korkunç suratımı hatırlıyor musun? Susma, cevap ver. Anımsıyor musun o iğrenç yüzü?'' ''Bu gece çok yorgun olmalısınız efendim. Bu tatsız anılar yeniden deşmenin hiç anlamı yok. Mutlaka siz yüzen bir şey oldu.'' Efendi Capshaw, sadık adamını süzdü. Jonathan, karşısındaki adamın yüzü maskeli olduğu için ifadesini göremiyordu. Ufak göz deliklerinden bakan siyah gözleri ise anlamsız ve soğuktu. ''Ya sen Jonathan?'' diye sordu. ''Sen hayatından bıkmadın mı? Sen de benimle birlikte burada 20 yıl esir hayatı yaşadın. Adadan çok az ayrıldın. O da birkaç kere mecburiyet yüzündendi. Özgürlüğü, normal yaşama dönmeyi arzu etmiyor musun?'' Sekreter viskisinden bir yudum aldı. Ona gerçekleri anlatmanın zamanı değildi. Efendi Capshaw'un ne kadar sinirli olduğunu rahatlıkla görebiliyordu. Evet, bıkmıştı artık bu hayattan. Kendisi de sakin ve asude bir hayatı özlüyor, memleketinin serin ve nemli topraklarına dönmeyi istiyordu. Çok zengin sayılırdı ve bundan böyle dilediği gibi ömrünün geri kalan kısmını geçirebilirdi. Ama istek ve düşüncelerine hakim olmaya çalıştı. ''Bu benim hayatım efendim.'' diye fısıldadı. ''Sizinle uzun bir ömrü paylaştım. Burada yaşlandım. Sayenizde zengin oldum. Ruhumun isteklerinin tatmin imkanını buldum. Daha ne isteyebilirim ki?'' ''Benimle açık konuş Jonathan. İlk kez bana doğruları söylemiyorsun gibi geliyor.'' Sekreter viskisinden bir yudum daha aldı. Huzursuz ve kararsızdı. ''Evet.'' dedi. ''Benim de zaman zaman yorulduğum, bu zor ve meşakkatli yaşamı daha ne kadar sürdürebileceğimi düşündüğüm oluyor. Fakat dedim ya, bu bizim hayatımız ve onu artık değiştirme şansımız yok. Sonuna kadar böyle devam etmek zorundayız.'' Harry Capshaw başını salladı. ''Belki sen haklısın. Böyle devam etmek zorunda olabiliriz. Bunca yıllık emeği zorgunluk uğruna feda edemeyiz. Evet efendim.'' ''Jonathan, buyurun efendim. İngiltere'ye dönmeyi hiç düşündün mü?'' Sekreter bir ambocalar gibi oldu. Birden cevap vermedi. ''Tabii zaman zaman aklımdan geçmedi değil. Ama sonuçta buranın gerçek vatanım olduğu hükmüne vardım. Artık orası uyum sağlamakta zorlanacağım yerler olabilir. Ve ben hayatımdan memnunum.'' ''Yoksa bunu beni memnun etmek için mi söylüyorsun? Senin nedenli iyi bir dost olduğunu bilirim. Senden daha evvel ölürsem İngiltere'ye döner misin?'' ''Bunu hiç düşünmedim efendim. Ama şu bir gerçek ki siz olmazsanız organizasyonumuz yürümez. Siz harika bir beyinsiniz. Elde ettiğimiz bütün neticeler sizin eserinizdir. Siz olmazsanız tek başıma ben ne yapabilirim ki? Yine de Korebega'nın toprak zenginliği benim burada kalmaklığım için yeter. Hem bütün bunları bu bezdirici sıcak gecede neden konuşuyoruz ki? Siz sağlıklısınız ve işlerimiz yolunda gidiyor.'' ''Yolunda gitmeyen bazı şeyler var Jonathan.'' ''Anlayamadım efendim. Ne gibi?'' ''Kardeşimden bazı telefonlar aldım. Tatsız haberler.'' Jonathan Crenna, Efendi Capshaw'un gerçek sinirliliğini şimdi sezinler gibi olmuştu. Gözlerini kırpıştırarak eski teğmenine baktı. ''Sizi bu kadar rahatsız edici ne tür bir haber almış olabilirsiniz?'' Harry Capshaw mor koltuğuna dönüp oturdu. Başını iki yana sallayarak, ''Şu son günlerde Etina bir şeyler oldu galiba. Çok saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Onu bir türlü anlayamıyorum.'' diye homurdandı. ''Son yıllarda sayemde kazandığı fazla para başını döndürmüş olabilir. Ya emirlerimi dinlemiyor ya da aklınca boyunu aşan işler çevirmeye cüret ediyor. Bilmediğim yeni bir gelişme mi var?'' ''Anlayamıyorum Jonathan. Şu Almanya'daki adamımızı bilirsin, Werner Schaefer. Akıllı ve işini bilir bir adamdır ve yıllardır bize sadakatle hizmet etmiştir.'' ''Evet efendim, hatırlarım tabii. Onu ben bulmuştum. Onu öldürmeye karar vermiş.'' ''Neden?'' ''Memnun değilmiş. İşlerimizi artık yeterince dikkatli ve itinayla yürütmediğini iddia ediyor.'' Ne olmuş? Sorun ne olduğu değil Jonathan. Ethan'ın bizim yerimize geçerek karar alması ve timlerimizi kullanmaya kalkışması. Bu emri ancak biz verebiliriz. Genel sekreter yutkundu. Acaba çok ani karar vermesi gerekmiş olabilir mi? Efendi Capshaw, sesi boğuk çıkmıştı. Ethan'ı bilirsin. Bana hiç benzemez. Basiretsiz ve korkaktır. Çocukluğundan beri züppe ve şımarıktı. Tahsilini zor tamamlamıştır ve daima ailemizi üzen biri olmuştur. Ama şimdi çok zengin ve hırslı oldu. Paranın onu yolundan çıkarttığını düşünüyorum. Tabii bu bir varsayım. Yanılmış da olabilirim. O zeki biridir. Böyle bir yanılgıya düşeceğini sanmam. Kardeşimi iyi tanırım Jonathan. Gerçi onu uzun zamandır görmüyorum. Buraya en son gelişinin üzerinden tam 4 yıl geçti ama çılgınca bir takım heyecan ve ihtiraslara kapılmış olabilir. Onu ziyarete gelen İtalyan polisinden sonra korkmaya başlamış olamaz mı? Bu da mümkün ama bütün işlerin bir anda ters gitmeye başladığını düşünemem. İspanya teklifini ben erteledim ama Türkiye'ye göndereceğimiz 3 no'lu timi o durdurmuş ve 5 numaralı ekiple Frankfurt'a yollamış. Nedenini hala bana tam olarak açıklamadı. Yakında her şeyi anlatacağım diyor. İngiltere Paula'yı bir araya mı getirmiş? Buna inanamam. Onlar hiç uyuşamazlar. Çok doğru. Daha da kötüsü kardeşim saçmalamaya başladı. Ne gibi efendim? Korku. İnsanı tutarsız davranışlara sürükler ve Ethan'ın bir paniğe kapıldığını düşünüyorum. Örgütümüzün İtalyan polisince tespit edildiğini sanıyor. Olabilir mi? Kesinlikle hayır Jonathan. Biliyorsun son olarak İtalyan Maliye Bakanı'nı öldürmek üzere oraya İngilit'i ve Gustav'ı göndermiştik. İngilit asla arkada iz bırakmaz. Ama kız Gustav'dan şikayetçiydi. Onun zaafları başkaydı Jonathan. Sorun Gustav olamaz. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Efendi Capshaw derin bir nefes aldı. Senin Londra'ya gitmeni istiyorum Jonathan. Senin için de bir değişiklik olur. Gerçek bir tatile ihtiyacım var. Son zamanlarda çok yorulduğunu biliyorum. Bu vesileyle Ethan'ı hem dinler hem de onu kontrolden geçirirsin. Sekreterin yüzü gölgelenir gibi oldu. Fakat o sizin kardeşiniz ve bilirsiniz benden pek hoşlanmaz. Beni daima hor görmüştür. Harry Capshaw mor koltuğuna yaslandı. Gerçi aramızda kan bağı yok ama sen hayattaki en yakın dostum ve mutlak güvendiğim tek insansın Jonathan. Ve sakın unutma, bana her zaman kardeşimden daha yakın olmuşsundur. Jonathan Crenna titredi. Londra'da Efendi Capshaw'u üzen bir durumla karşılaşırsa olacakları tahayyül etmekten dahi korkmaya başladı. 5. Bölüm 1. Londra, İngiltere. İngilit başucuda çalan telefonun ziliyle uyandı. Bir an uyku mahmurluğuyla gözlerini ovuşturdu. Henüz sabahın çok erken bir saati olmalıydı. Almaca uzanırken yanında muntazam nefesler vererek uyuyan yakışıklı Tom'a baktı. "Alo," dedi kısık bir sesle. Telefonun kimden geldiğini tahmin edebiliyordu. Nitekim hattın öbür ucundan Ethan Capshaw'un yükselen sesini duyunca "Evet Bay Capshaw, sizi dinliyorum," diye mırıldandı. Sonra adamdan aldığı talimatı sessizce dinlerken önce konsolun üzerindeki saate baktı. Henüz 7:30'du. Sonra öteki eliyle Tom'un kısa saçlarını okşamaya başladı. İri yarı adam adeta uyanmamak için mücadele ediyordu. Devasa adaleli gövdesiyle yan döndü, çarşafı başına çekmek istedi, sarışın kadın mani oldu. İstemeye istemeye mavi gözlerini açarak İngilt'e baktı. Kadın tatlı tatlı gülümsüyordu. Onun iyice uyandığını anlayınca kısa saçları üzerinde dolaşan parmakları önce dudaklarına, sonra ağır ağır kas yığını halindeki göğsüne indi. Hafif hafif okşamaya devam ederken bir yandan da kısa kısa cümlelerle avukata cevap veriyordu. "Evet Bay Capshaw, nasıl münasip görürseniz." "Tamam. Saat 9'da aşağıda kahvaltıda salonunda oluruz. Ben Tom'a haber veririm." Tom da gülümsüyordu şimdi. İngilt telefonu kapadı. Dev adam, "Yine ne istiyor o züppe herif sabahın bu saatinde?" diye sordu. "Görüşecekmiş. Yeni iş için talimat verecektir herhalde. Boş ver şimdi onu. Henüz vaktimiz var. Ne dersin? Bir daha yapalım mı?" Tom biraz şaşırarak kadına baktı. Dün gece geç saatte Frankfurt'tan Londra'ya dönmüşler ve daha önce kaldıkları Durant's otele inmişlerdi. Ve bütün yorgunluklarına rağmen sabah tan ağarıncaya kadar da sevişmişlerdi. Dün gece Tom bir gerçeği daha öğrenmişti. İngilit ne zaman bir işten dönse, yani ne zaman bir cinayet işlese sanki cinsel arzuları daha da azıyor, önlenemez bir cinsel azgınlığın içinde bulunuyordu kendini. Sevişme isteği adeta adam öldürme tutkusunun devamı gibi tecelli ediyordu kadında. Amerikalı gerçekten yorgundu ve iliklerine kadar sekse doymuştu. Şaşkın şaşkın kadına baktı. Ona karşılık verecek hali yoktu. Fakat kadına karşı mahcup duruma düşmek istemiyordu. Son bir gayretle İngilt'in çıplak vücuduna sarıldı. Güçlü kollarıyla onu sarmaladı ve etli dudaklarını öpmeye başladı. Bedeninde bir hareket yoktu. Yavaş yavaş telaşa düşmeye başlamıştı ki durumu kavrayan kadın yılan gibi hareketlerle üstündeki çarşaf atarak bacaklarının arasına kaydı. Dili ve ağzıyla bütün hünerini gösteriyordu. Tom dayanılmaz bir zevk almaya başladı. İngiliz işini gerçekten gayet iyi biliyordu. Gözlerini kapadı ve kendini tamamen ona bıraktı. Neyse ki kadın bu defa azla yetinmişti. Tom bitik bir şekilde kadının üstünden yana yuvarlanırken İngiliz sevişmeye başlamadan önceki dirilik ve canlılığıyla yataktan fırlayıp duşa koşmuştu. Tom nefes nefese bir süre arkasından baka kaldı. Göğsü körük gibi inip kalkıyor ve geleceğinden endişelenmeye başlıyordu. Kuş tüyü yastığı arkasından fırlattı. Böyle devam ederse bu kadın kendisini yiyip bitirecekti. 17. ayrımın sonu. Sayfa no 221. Devamı 18. ayrımda.